Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz. Programımızın bu haftaki konuğu genel cerrahi uzmanı operatör doktor Ufuk Özaydın. Ufuk hocam hoş geldiniz.
Teşekkür ediyorum.
Şimdi Ufuk hocam, bizim sağlık programımız pazartesileri saat 11'de, cumartesileri 12'de yayınlanıyor an itibariyle. Böyle olunca dinleyici kitlemiz arasında aslında bir homojenite var. Yani dinleyenlerimizin önemli bir kısmı bayan. Bu saat olması açısından yollarda, iş yerlerinde dinleyen, tabii dinleyenlerimiz de var muhakkak ama genel kitle olarak bu. Biz bugüne kadar sağlık programımızda hani belli sayıda kadın hastalıkları ve doğumla ilgili program da yaptık ama diğer programlarımız cinsiyet ayırt etmeksizin konuştuğumuz konular. Bugün neredeyse tamamına yakını bayanları ilgilendiren bir hastalıktan bahsedeceğiz sizinle inşallah. Meme hastalıkları. Kadınlarda meme hastalıkları ama özellikle de meme kanserinden bahsetmek istiyoruz ki en kötüyü bilelim, onun önünü alalım, diğerleri çıkarsa bahtımıza diye düşünüyoruz özellikle. Nereden başlamak lazım hocam, buyurunuz.
Şimdi meme hastalıkları genel cerrahinin bir konusu. Bizim Türk...
Yan olarak kadın doğuma gitmeyelim diyorsunuz yani.
Estağfurullah, da bizim Türk hanımları ne hikmetse memeyle ilgili bir problem olunca kadın doğuma gidiyorlar. Şimdi kadın doğumcu arkadaşlar da bu konuda, Türkiye'de kadın doğumda meme eğitimi verilmediği için bu konuda
hiç
gerçekten...
Hiç mi verilmiyor?
Hayır. Yani branşla ilgili olarak meme ile ilgili bilgiler gerçekten kadın doğumdaki şeylerde çok eski. Çok eski bir bilgiler var. Kulaktan doğma bilgiler var. Onlarla beraber arkadaşlar bu işleri idare etmeye çalışıyorlar ama bir sürü sıkıntılar çıkıyor. Mesela 40 yaşına gelen herkese mamografi çekilecek diye bir kural var. Ama ne zaman? 40 yıl öncenin bir kuralı. Amerika'da 40 yıl önce biz meme kanserinden hiç geç kalmadan yakalayalım diye herkese 40 yaşına gelince mamografi çekelim demişler. Çekmişler ama adamlar akıllı. Ondan sonra 5 yıl sonra oturmuşlar, çektiklerini bir dökmüşler. Ha, bir bakmışlar ki bir sürü boşa çektikleri film var. Ha, şimdi hiç kimseye 40 yaşına gelince mamografi çekelim demiyorlar. Onu standarda bağladılar. Bazı kurallar koydular ve buna göre yapılıyor. Ama bizim arkadaşlar onları takip etmedikleri için herkese bir mamografi çekilsin. Aman geç kalmamak için bir mamografi olsun. Genç hastalarda mamografi hiç bilgi vermiyor. Olsa da, kanser olsa,
olsa da bilgi
vermiyor. Dolayısıyla bu yönüyle de çok sıkıntı çektiğimiz hastalar var. Onun için hastalardan özellikle istediğimiz, meme ile ilgili bir problemler olduğu zaman kadın doğumcuya gitsinler ama yapılacak olan şeylerin tahlili...
Ama gitmesinler hocam.
Hayır, şöyle, yani bir kadın doğumcuya bir hasta gelse, memeyle ilgili bir şey sorsa, genel bir bilgi verilmesini isterim. Ama bunun tahlili tetkiki muayenesinin kendilerinin yapıp hastanın geç kalarak bize gönderilmesini istemem. Çok sıkıntı çektiğimiz vakalarımız var. Tecrübelerden kaynaklanarak böyle söylüyorum. Meme genel cerrahinin bir konusu. Gerçekten belki cinsiyet ayrımı gözetmeyeceğiz ama biz meme deyince genellikle bayanlar anlıyoruz. Ama her 100 tane bayan meme kanserine karşı bir tane de erkek meme kanseri var. Ve erkek meme kanseri bayanlarınkine göre çok daha kötü seyirli.
Peki şu tersten okusak hocam, kaç erkeğin biri meme kanseri oluyor ama?
Binde bir.
Ha, binde bir de büyük
az,
rakam ama.
Az. Yani gördüğümüz meme kanserlerinin oranına baktığınız zaman çok az. Çünkü bayanlar da 7'de bir. Yani erkeklerde binde bir dersek bayanlarda 7'de bir. Ben cerrahpaşadan mezun olurken 86'da 15 kadından bir tanesinde meme kanseri var diyordu kitaplar. Şimdi her 7 kadından bir tanesinde meme kanseri var.
Hocam iki katına arttı mı,
evet,
sıklığı, yoksa
o günden
fark
bugüne,
etmeye mi başladık?
Hayır, o günden bugüne 2 kat arttı.
Niye peki hocam?
Artmasının bir sürü sebepleri var. Birincisi, mesela kimlerde daha çok görüyoruz? Gelişmiş ülkelerde meme kanseri daha sık. Sebepleri
niye? Bu
var.
İşte katkı maddeleri.
Söyleyeceğim, hepsinin etkisi var. Türkiye'de de şöyle bir araştırma yapılmış. Şehirde yaşayanlarda köyde yaşayanlara göre daha çok görülüyor.
Hocam daha çok görülüyor mu gerçekten? Daha çok tanık oluyor.
Hayır,
mu?
Daha çok görülüyor. İstatistik olarak,
peki,
fazla olduğu kesin. Şunun için bir bayan, mesela bir de genetik bizim için çok önemli. Eğer ailenin birinci derece akrabalarında.
Birinci derece
abla,
akraba, abla,
teyze, anne ve anneanne. Bunlar birinci derece akrabalar. Eğer
halayı niye saydın?
Yok, hala ikinci derece.
Babadan
olduğu için o ikinci derece. Ama anne, teyze, abla ve anneanne, bunlar birinci derece akrabalar. Eğer bu akrabalarda meme kanseri varsa o ailenin bütün bayanları mutlaka taranacak. Risk olmayan ailelere göre 6 kat daha artıyor. Şimdi bu konuda gerçekten çok tecrübe ettiğimiz vakalar var. Bir hasta geldi, memesinde bir kitle var. Bizim konferanslarımızı dinlemiş, her ay kendisini muayene etmeyi alışkanlık haline getirmiş. Geldi, dedi ki doktor bey, ben bir yıl önce bu mememden bir parça aldırdım, temiz demişlerdi. Şimdi ben hiç kirli diye bir rapor görmedim. Temizden kasıt ne? Kanser değil.
Değil.
Ama ne olduğunu bilmiyor. Şimdi siz her ay kendinizi muayene edin dedikten sonra ben kendimi çok dikkatli bir şekilde muayene ediyorum. Benim öbür mememde de bir şişlik var. Şimdi ben muayenesini yapıyorum. Elime gelen bir şeyler var ama her bayanın memesinde normal ele gelen şişlikler gibi değerlendiriyorum. Ama o bana diyor ki şurada elinize gelen geçen ay yoktu diyor. Bak, bunu ben fark etmem. Ama her ay kendisini muayene eden bir bayan memesindeki en ufak bir değişikliği benden önce anlar.
Seyir ayrı bir başlık.
Çok
o zaman.
Farklı.
Gidişat ayrı bir
tabii
başlık.
Dolayısıyla bizim hemen ultrason yaşı itibariyle öncelikle ultrason düşündük. Ultrasona gönderdiğimizde ultrason yapan arkadaş bu konuda iyi yetişmiş bir arkadaş. Dedi ki nohut kadar bir kitle ama kenarları düzensiz çıkarılması uygundur dedi. Çıkarttık nohut kadar bir şey, kanser çıktı. Ama hiç memeyi almadan sadece kanserli bölgenin etrafını aldık. Koltuk altındaki lenf bezlerini aldık. Hiçbir şey yok.
Erken
yakalanmış bir meme kanseri. İkinci kontrole geldiğinde yanında başka bir bayan vardı. Sordum kim? Kız kardeşim dedi. Bak dedim ablanızda meme kanseri
mesajı
var.
Mesajı almış ama çok güzel.
Siz risklisiniz. Ama kardeşine söylüyorum.
Ha o refakatçi olarak mı gelmiş?
Refakatçi olarak kardeşi gelmiş. Dedim ki bak ablanızda meme kanseri var. Sizin riskiniz var. Siz hiç muayene oldunuz mu? Benim şikayetim yok doktor bey. Dedim şikayetiniz olmasın. Adepten oldu, sonra tabii. Gelin size de bakalım. Geldi. Muayene ettik. Onda da kitle var. Çıkarttık. O da kanser. Ama ağrı yapmadığı için... Bayanların da muayene etme alışkanlığı olmadığı için ağrısız bir şişliği bulmak mümkün değil. Onun için ilk istediğimiz şey her ay adet gören bayanlar, her ay adetten sonra. Şimdi ben
kaç yani gün soracağım?
Pratikte şöyle bir şey görüyorum. Bayanlara soruyorum. Kendinizi muayene ediyor musunuz? Ediyoruz diyorum. Ne zaman? Her zaman. Her zaman muayene olmaz. Muayene mutlaka adet bittikten sonra olacak. Adet öncesinde memede bir dolgunluk, hassaslık, ağrılar, şişliklerde büyümeler olabilir. Bunlar hormonların etkisiyle memenin hamileliğe hazırlandığı için olan değişikliklerdir. Biz bu dönemde muayene edersek normal olan bazı şeyleri anormalmiş gibi değerlendirebiliriz. Onun için meme muayenesi mutlaka adet bittikten sonra olacak. Şimdi bazen ediyoruz diyenlere rastlıyorum. Nasıl ediyorsunuz? İşte soyunurken, giyinirken, banyo yaparken hayır böyle muayene olmaz. Meme muayenesi muayene etmek için olacak. Ciddi olarak belden yukarısı çıplak vaziyette aynanın karşısına geçecek hasta ellerini beline koyup hafifçe sıkıp öne doğru eğilecek. Aynadan kendisine bakacak. Her iki memenin hareket ve şekil olarak birbirinden farkı var mı yok mu?
Simetriklik, büyüklük anlamında mı?
Ondan sonra elini yukarıya kaldırdığında memenin bir tarafı içeriye çekiliyor, bir tarafı çekilmiyor. Bunları görmesi için mutlaka belden yukarısı çıplak aynanın karşısında ellerini yukarıya kaldırarak kendine bakması lazım. Öyle bir şey yoksa sert bir yere uzanması lazım. Elini başının altına koyduğu zaman göğüs kafez üzerine yayılacak. Parmak uçlarıyla bir yerden başlayıp hiç atlamadan bütün memeyi göğüs kafez üzerinde milim tarayacak. Ondan sonra öbür memeyi duşta nasıl tarasın? Ben böyle baktım diyor. Böyle bakmayla muayene olmaz. Duşta, soyunurken, giyinirken muayene olmaz. Onun için muayene mutlaka adetten sonraki ilk hafta içinde. Yani ikinci haftada ikinci adetin hormonal değişiklikleri başladığı için adet bittikten sonraki ilk hafta bu için en uygun zaman. Onun için bayanlara söylüyorum. Ne zaman adetinizden temizlenirseniz kendinizi muayene edin. Adet görmüyoruz diyenlere de onlar genellikle emekli oluyorlar. Soruyorum ne zaman emekli maaşı alıyorsunuz? Ayın 15. O zaman 15'inde muayene edin. Niye? Atlanmadan her ay bir defa bakılması lazım. Yani amaç gerçekten erken teşhis koymak. Erken teşhis koymanın tek yolu ağrısız bir şişliği bulmak için insanların kendi kendilerini muayene etmeyi alışkanlık haline getirmeleri.
Peki Ufuk Hocam, bu çok kıymetli pratik bir bilgi oldu ama şu risk gruplarından bahsediyorduk. Ailede olanları koyduk, şehirde yaşayanları koyduk. Mesela sigara içmek, hormon ilacı kullanmak.
Hepsini söylüyorum.
Başka?
Bir, ailede varsa olmayanlara göre risk 6 kat daha artıyor.
Peki.
Bazı bayanların erken yaşta adet görmeleri mümkün. Mesela 9 yaşında da adet gören kız çocuğumuz var, 17 yaşında da adet gören var. Bunlar normal. 35 yaşında da normal adetten kesilen var. 55 yaşına kadar adet gören de var. Bu da normal. Ama bunlar genetik olarak belli. Bunlara müdahale etmemiz mümkün değil. Bir bayan hayatı boyunca ne kadar çok adet görürse meme için travma o kadar artıyor.
Yani kanser riski 1 puan artıyor.
Artıyor. Niye? Erken yaşta adet görmeye başlamak bu işi çoğalttığı için her ay meme hamilelik için hazırlanıyor. O hamilelik olmadan...
Östrojene maruziyet falan mı?
Hepsi beraber. Yani hamilelik için hazırlanıyor meme. Hamilelik olmadı, o hazırlık geri dönüyor. Ertesi ay bir daha hazırlanıyor. Dolayısıyla bir bayan ne kadar çok adet görürse riski o kadar artıyor. Peki. Şimdi adete başlangıç ve adetten kesilme yaşı bizim elimizde olmadığına göre onun için söylüyorum. Bir bayan ne kadar erken yaşta evlenirse, ne kadar erken yaşta doğum yaparsa, ne kadar çok doğum yapar ve çocuklarını ne kadar çok emzirirse meme kanserine karşı o kadar korunuyor.
Ha bu kısmı daha güzel oldu hocam. Korunmadan bahsetsek daha sevimliymiş aslında.
Şimdi şöyle, yani bunu da şöyle izah ediyoruz. Gerçekten 17 yaşında adet gördü bir kızcağız. 18 yaşında evlendi. 19 yaşında anne oldu. Peş peşe 3-4 tane doğum yaptı. 35 yaşında da adetten kesildi. Bunun hayatı boyunca gördüğü adet nedir? Yani yok denecek kadar azdır. Evet. Ama bir kız çocuğu düşünün. 9 yaşında adet görmeye başladı.
33'ünde evlendi.
Hiç evlenmedi. Hiç doğum yapmadı, hiç emzirmedi ve 55 yaşına kadar da adet gördü. Buradaki travma hormonal travma.
İki hastayı kıyasladığınızda 20 kat fark
var. Çok fazla. Dolayısıyla onun için evli olanlara hemen çocuk yapın diyorum. Bekar olanlara da suçu bana atın gidin evlenin diyorum. Şimdi burada artmasının sebeplerinden bir tanesi de bu. Gelenlere soruyorum. Anneniz babanız kaç kardeş? Hepsi 7-8 diyor. Siz kaç kardeşsiniz? 3-4 kardeş.
Senin kaç çocuğun
senin
var?
Senin kaç çocuğun var? 1-2. Niye?
Allah size
İşte atmış. Rekolte düştüğü için gerçekten meme kanserinin görülme sıklığı gitgide artıyor. Bu doğumlarla alakalı olan. Tabii beslenmedeki yanlışlıklar.
Ne hocam yanlışlık dediniz?
Yani kolesterolden zengin beslenmek. Mesela gelişmiş ülkelerde çok görülmesi sosyoekonomik seviyesi yüksek olanlarda meme kanserinin daha sık görüldüğü kesin.
Ya bunlara ulaşabilirliği yüksek.
Ulaşılabilirliği
yüksek. Afrika'da aç zaten
tabii bir şey beslenmek çok önemli bu konuda. Onun için aşırı beslenme bu işe zemin hazırlıyor.
Şişmanlık ayrı bir grup.
Adetten hocam. Kesildikten sonra özellikle şişman olmak hormonal etkiler dolayısıyla riskimizi artırıyor. Hı-hı. Ve stres. Belki stresin direkt kanser yapıcı etkisini gerçekten çok ciddi araştırmak lazım ama şundan eminim. Bizim ameliyat ettiğimiz meme kanseri nedeniyle ameliyat ettiğimiz hastaların hemen hemen hepsinde son bir yıllık geçmişlerinde mutlaka bir psikolojik travma var.
O akut yani bir de oluyor evet. Bir sene içinde evet. Patlak veriyor.
Mesela en son Erzurum'da ameliyat ettiğimiz bir hastadan söyleyeyim. Geldi memesinde kocaman bir kitle var. Mandalina kadar bir kitle. Oh. Yani tahlile tetkiye gerek yok. Baktığınız zaman bu kanser diyorsunuz. Sordum teyzeciğim niye gelmedin şimdiye kadar? Ne zamandan beri var? Dedi ki evladım benim 2 yıl önce oğlum PKK ile savaşta şehit oldu. Ben onun acısıyla bu mememdeki kitleyi hissettim. Ben bunun kanser olduğunu biliyorum. Bir an önce öleyim de oğlumun yanına gideyim diye gelmedim.
Yani
gerçekten bu travmanın, bu psikolojik travmanın belki vücut savunma sistemlerini zayıflatarak kanserin ortaya çıkışını kolaylaştırdığı kesin. İşte bu bütün hayat tarzıyla beraber şehirde yaşayanlarda, Türkiye'de de köyde yaşayanlara göre meme kanseri biraz daha sık görülüyor. Bütün bu sebepler
strese koyduk bir tarafa hocam.
Hepsi birleşti.
Kullanılan ilaçlar, hormon preparatları, östrojen falan içiyor mu hocam?
Şimdi şöyle, bunlarda en çok sıkıntı çektiğimiz şey özellikle kemik erimesinde. Gerçekten hastalara kemik erimesini önlemek için verilen östrojenin meme kanseri yönünden riski arttırdığına dair çalışmalar var. Ama bu çalışmaları şöyle söyleyelim. Diyelim ki ailede risk yok. Çocuk doğurmuş, emzirmiş. Yani çok riski olmayan bir bayanın yani kemik erimesini önlemek için hormon alması çok sıkıntı değil. Diyelim ki %1 artırıyor meme kanseri olma riskini. Relatif olarak %1 artırıyor. Ama bu kadıncağız eğer gerçekten ciddi bir kemik erimesi var ve hormon kullanmazsa başka hastalıklardan ölme oranı %11. Dolayısıyla bu tip bir hastaya çok sıkı bir şekilde kendi kendini muayene etmeyi öğreterek senede bir defa mamografi yaparak, kontrol ederek bu hastaya çok rahatlıkla hormon kullandırılabilir. Yani bu riskler göz önünde negligible dedikleri yani göz ardı edilebilir. Göz ardı edilebilir şeyler.
Bunlar peki önemli şeker değil. Hastalığı, tansiyon falan gibi bir hastalık değil.
Yok bunlarla bir şey yok.
Bu benim aklıma hep takılır. Yardımcı üreme tekniklerinin bununla bir alakası var mı?
Şimdi aşırı hormon kullanmanın bu yönüyle memeyi özellikle çok stimüle etmenin bu yönüyle sıkıntıları olabilir.
Yani kurallara uygun destek hormon tedavileri kullanılacak.
Yine de yani normalin dışında bir şey. Vücuda dışarıdan verilen bütün ilaçların mutlaka bir sıkıntısı vardır. Ya bunlar için çok böyle şu anda yapılmış spesifik çalışmalar yok. Yeni yeni ortaya çıkıyor. İşte yardımcı üreme tekniklerinde verilen hormonların etkileri, sıkıntıları, şeyleri ama ileride büyük bir ihtimalle bunlarla ilgili sıkıntılardan bahsedilecek ama şu anda elimizde öyle çok bahsedeceğimiz veri yok.
Yani çok yoktur ama bir sormuş bulalım. Sigaranın konuyla alakası var mı hocam?
Hiç şüphem yok.
%100 var diyorsunuz
var. Yani. Hiç şüphe yok. Gerçekten sigaranın şu ana kadar faydasını gören bir kişiyi görsem ben de içeceğim ama hiç görmedim.
Eyvallah mesela. Onun için. Şimdi hocam o zaman korunma ile ilgili tedbirlerden az önce bahsetmiş idiniz. İşte adet süresi, emzirmenin çokluğu, çocuk sahibi. Başka var mı şunu yaparsak koruruz, riski azaltırız diyeceğiniz
şeyler? Tabii yanlış bazı şeyler de var. İşte benim ailemde yok, bende olmaz. Böyle bir sistem yok. Yani benim ailemde meme kanseri yok, bende de meme kanseri olmaz. Böyle bir sistem yok. Yani illaki ailede olacak, ondan sonra öbürlerde olacak diye bir kural yok. Ama ailede olması riski artırdığı kesin. Ama şöyle bir şey düşünüyoruz. Yani hastada var, onun ailesinde olma ihtimali çok. Ama hastada yok, bende olmaz. İşte bazı hastalarımız geliyor, doktor bey ben daha evlenmedim, ben daha doğum yapmadım, ben daha emzirmedim, bende meme kanseri olmaz. Böyle bir sistem yok.
Tam tersi.
Tam tersi. İki, işte ben adetten kesildim, benim işim bitti, ben artık meme kanseri olmam, böyle bir şey de yok. Adet gören her bayanda meme kanseri olabilir ama yaş ilerledikçe risk artar. Bu da 30'lu yaşlarda bir pik yapıyor. Yani bir 30'lu yaşlarda bir artmada bir fazlalık görüyoruz. Bir de adetten kesilme yaşı olan 50 yaşında bir pik görülüyor. Ama o pik yaş ilerledikçe yavaş yavaş düzenli bir şekilde artıyor. Onun için ileri yaşlarda bu iş çok daha ciddi bir şekilde takip edilmesi lazım. Onun için alışkanlık haline getirilir hastalar her ay hiç geciktirmeden, sektirmeden kendi kendilerini muayene ederlerse bu işin geç kalması mümkün değil. Çünkü meme kanseri memenin içinde çok yavaş büyüyen bir kanser.
Kanserler içinde.
Meme kanserinin memenin içinde 1 santim çapa ulaşması için, yani fındık kadar olması için 2,5 sene lazım. Şimdi düşünün. Hasta her ay kendini muayene etmeye alışkanlık haline getirdi. 2,5 sene her ay kendini muayene etse
30 kere
30 defa muayene edecek. Atladığını düşünün. Ya yani birinde atladı.
Ama i̇şte birinde eline atlamaz herhalde.
Yine de atlasa onlara da şöyle tavsiye ediyoruz. Senede bir defa da ultrason yaptırarak bu işi adetten kesilene kadar kontrol ettirmek bu işin geç kalmaması için yeterli bir sebep. Adetten kesilen bayanlara da bir tane mamografi öneriyoruz. Şimdi mamografi konusunda bir iki şey söyleyip öyle geçmek lazım. Şimdi insanlar sanıyor ki ben mamografi çektirdim, bende bir şey çıkmadı, bende artık bir şey olmaz. Böyle bir sistem yok.
Kaç yıl garantisi var ki hocam bunun?
Hiç kimsenin garantisi yok.
Yani.
İki, uygun yaşta çekilmemiş bir mamografi. Mesela bazı hastalar geliyor, ellerinde mamografiyle geliyorlar. Kim istedi? İşte kadın doğumcu istedi ama bir genel cerrah görsün dedi. Niye? Anlamadığı bir şey çıkmış, onun için bize yollamışlar. Ama bu hastaya mamografiye gerek yok. Şimdi biz memeyle özel olarak uğraştığımız için bir sürü kadın doğumcu arkadaştan hastalar geliyor. Şimdi bir hasta geldi muayeneye. Doktor bey benim işte kadın doğumcu bilmem kim yolladı. Ben illa bir mamografi çektirmek için size geldim. Şimdi oturtturdum. Bir saat konuştum. Yani o yaşta mamografinin ona fayda vermeyeceğini anlattım.
Hocam sen yine de yaz demedin
niye?
Sonuçta.
Hayır niye? Çünkü elinde ultrasonu var. Ultrasondaki kitle yani özellikleri itibariyle, görünüş özellikleri itibariyle kanserli bir kitleye olduğunu andırıyor zaten. Yani benim mamografi yapmamda bana kazandıracak ekstra bir şey yok orada. Burada önce onun adını koymam lazım. Onun için iğne biyopsisi dediğimiz iğneyle girip oradan küçük bir parça alacağız. Bu kitlenin kanser olup olmadığı konusunda bilgimizin olması lazım. Hasta dedim ki size ultrason zaten memenizde kitlenin olduğunu gösteriyor. Biz bir ince iğne aspirasyon biyopsi yapalım, bunu patolojiye gönderelim. Sonucun kanser olup olmadığını bilelim, size ona göre yardımcı olalım. Biz bir düşünelim doktor bey de gitti. Biz kimseyi zorla ameliyat etmiyoruz, zorla bir şey yapmıyoruz. Söyledik, doğru da yol gösterdiğime inanıyorum, gittiler. Ama ertesi gün geldi elinde bir tane mamografi. Doktor bey buyurun dedim. Ben sizden mamografi istedim, siz bana gerek yok dediniz. Ben gittim mamografi çektirdim, bak mamografide bir şey çıkmadı. Şimdi ne diyeyim? Dedim ki mamografiyi bir kenara koy. Elini memene koy. Var mı? Var. Mamografi göstermediyse suç benim mi mamografinin mi? Genç yaşta insanların parenkim dokusu dediğimiz süt yapan doku memede çok yoğun olduğu için memedeki kitleler o parenkim dokusunun arkasına saklanarak mamografide görülmeyebilirler. Yani onu da şöyle tarif ediyorum aslında. Çok yapraklı bir kiraz ağacı. İçinde iki tane kiraz kalmış. O yaprakların arasından kiraz görünmeyebilir. Ama bütün yaprakları dökülmüş bir kiraz ağacında bir tane de dalda kiraz kalsa onu çok rahatlıkla görürsünüz. İşte mamografi böyle bir şey. Sizin şey dediğiniz, yani adet gördüğünüz dönemdeki o süt bezlerinin çokluğu nedeniyle, parenkim dokusunun çokluğu nedeniyle mamografi bize gerçek bilgiyi vermez. Ha bu gerçekten ailede riski varsa, mesela hasta çok erken yaşta adet görmeye başlamış. Evlenmiş ama doğum yapmamış, emzirmemiş, ailede meme kanseri varsa bu hasta gerçekten daha erken yakalanabilmek için bu hastaya adetten kesilmeden mamografi çekilebilir.
Riski bu mamografi yüksek olduğu,
riski yüksek olduğu için. Niye? Daha ele gelecek büyüklüğe ulaşmadan o kitleyi yakalamak için mamografi çekilebilir. İyi çekilen mamografide de bunlar böyle çok küçük küçük mikro kalsifikasyon dediğimiz küçük küçük mısır patlağı gibi beyazlıklar şeklinde görülür. Ha bu bizim için çok önemli ama diyorum burada riskin çok olması önemli ve gerçekten iyi bir mamografinin çekilmesi önemli. Burada da işaretleyerek o daha ele gelmeyecek bölgedeki şeyi işaretleyerek çıkartmak bizim teşhis koymamıza sebep olur.
Peki Ufuk Hocam şimdi tanıyla ilgili ayrıntılı bilgileri biraz daha sonraya bırakmak istiyoruz. Programımızın ilk kısmının sonuna geldik. Ama özellikle birkaç mesajı vurgulamak istiyoruz. Bir, meme ile ilgili hastalıklar, özellikle kanser düşünülen hastalıklar, özellikle kanser tanısı ve tedavisi genel cerrahi tarafından yapılmalıdır. Vakit kaybına engel olmak açısından.
Teşhis konulması için öncelikle genel cerrahi gelinmesi lazım. Teşhis konduktan sonra yapılacak olan tedavi bir ekibin işi. O işin içinde başkaları da olabilir.
Onkoloji de olabilir.
Hepsi olacak zaten ama memede bir kitle varsa bunun ne olduğu konusunda anlamak için genel cerrahiye gelinmesi lazım.
Özellikle risk gruplarına çok dikkat ediyoruz. Özellikle ailede, annede, teyzede, ablada, kız kardeşte, anneannede varsa özellikle çok uyanık oluyoruz. Ne dersek diyelim hepsinin esası ayda bir bayanların kendilerini muayene ederek.
Adetten sonra adet gören her bayan kendisini her ay muayene edecek. ağrısız bir şişlik görürse hiç geciktirmeden gelecek. Öyle bir şey yoksa senede bir defa.
Ağrılı şişlik olsa ne diyecek?
Ağrılı şişliklerde çok şey yapmıyoruz. Genellikle %65 bayanda, yani 100 bayanın 65'inde ağrılı şişlikler var. Bunlar fibrokist dediğimiz şeyler. Ayrıca tanıda söyleyeceğiz. Bunlar fibrokistler. 100 bayanın 65'inde var. Özellikle adetle ilgili dönemde ağrıların arttığı, bu şişliklerin arttığı, büyüdüğünü ifade eder hastalar. Ama adet bittikten sonra bunun ağrıların geçtiğini söylerler. Dolayısıyla ağrılı şişlikler genellikle hormonlarla alakalıdır.
Daha iyiye yöneldir.
Daha iyiye yöneldir. Bizim çok şüpheleneceğimiz kitleler değildir. Ama ağrısız bir şişlik bulmanın tek yolu gerçekten muayene etmeyi alışkanlık haline getirmek.
Yani hastamız rutin muayenede kendi fark etti. Ya da direkt muayeneye gelmek istedi, geldi. Hasbelkader tanı konmuş idi. Yani bir şüphe var ortada. Ne yapalım muayeneden sonra?
Şimdi hasta bize geldi. Kitlesi var. Gerçekten ağrısız bir kitle. Görüntü itibariyle de bize ne olduğunu anlatacak en güzel yöntem. Hastanın yaşı bu konuda bizim için çok önemli. Adet gören bir bayansa burada yapılacak ilk işlem ultrasondur. Çok basit bir şekilde adetten sonra yapılacak bir ultrason bize memedeki kitleleri çok rahatlıkla ayırt ettirir ve bizim iyi veya kötü konusunda ayırt edecek özellikleri bize söyler. Ha, burada şüphelendiğimiz eğer kötü huylu bir şey düşünüyorsak bundan sonra yapılacak olan şey gerçekten kitlenin bir tane mi yoksa etrafta başkalarının olup olmadığı ama iyi bir ultrason bunu da gösterir. Yani ultrasonla baktığınızda memenin bir kadranında diyelim ki bir kitle var ama öbür kadranlarda da şüpheli lezyonları mutlaka ultrason, iyi yapılan bir ultrason gösteriyor. Ama burada tek kadranda mı, tek bir merkezde mi, başka yerlerde olup olmadığını anlamak için de mamografi bu hastaya eğer kötü huylu diye düşündüysek mamografi de çekeriz bu hastaya. Niye? Bundan sonra yapacağımız tedavide bazı şeyleri karar vermekte bize yardımcı olsun diye. Memenin bütününü mü alalım? Yoksa bir parçasını mı alalım? Bunlara karar vermek için mamografiyi de mutlaka bunlara ilave ederiz.
Peki mamografide bir radyasyon var neticede hocam. Bu ne kadar önemsemeliyiz bunu?
Yani şöyle sigara içen hastaların hiç önemsemesine gerek yok. Sigaradan çok daha az zararlı. Yani çekilecek bir akciğer filminden verdiği radyasyon kadar bir radyasyon. Şu andaki teknoloji nedeniyle ya bunlarda çok korkulacak bir şey yok ama bu işi gerçekten uygun olmayanların çekilmesi. Mesela parenkim dokusu çok yoğunsa radyasyonun etkisi daha fazla oluyor. Onun için adetten kesilen bir bayana çekilecek bir mamografinin etkisi adet öncesinde çekilen mamografi kadar zarar vermez. Adet öncesindeki mamografi daha zararlıdır, daha risklidir. Onun için zaten görüntü de bize bir şey vermediği için biz adet gören bayanlarda ilk metot ultrason olarak öneriyoruz. Ultrasonu yaptık. Şüpheli bir kitle var. Ha buradan yapılacak işlem ince iğne aspirasyon biyopsisi. Yani bunun
şöyle diyeyim hocam, ultrason şüpheli değil bu, bırakın der mi?
Der. Eğer gerçekten görüntü olarak bu çok net belirtilecek şeyler vardır. Çünkü diyelim ki bayanların hemen hemen %60'ında gördüğümüz o kistler ultrasonda çok rahatlıkla belli olur.
Bunlar selim,
bu kitle, ele gelen kitle selim bir kist. İçi sıvı dolu. Gerçekten sıvının çoğalması nedeniyle ağrı yaptıran kistler de var mesela. Ultrasonunu bakıp kocaman bir kitleyle geliyor bayan. Soruyoruz ne zamandır var? Ya bu 2-3 gündür oldu diyor. Şimdi 2-3 gün içinde öyle büyük bir kitle olmaz. Ama bir kist var. İçine bir kanama oluyor. O kist birden büyüyor. Dolayısıyla kocaman bir kitle olarak 2 gün içinde geliyor hasta. Ama çok ağrılı bir kitleyle geliyor. O kistin ağrı olması bize iyi olduğunu gösteriyor. Ama ultrasonla yapıp da içinde sıvı olduğunu görüyorsak, çok ağrılıysa o kist, ultrason altında o kistin içini boşaltıyoruz, ağrısı geçiyor. Çıkan sıvı da çok rahat, hiç kist sıvısı olduğu belli, belki tahlile bile göndermeye gerek kalmayan bir sıvı. Onun için ultrason gerçekten kist mi yoksa bir kitle mi? İçindeki şeyi de bize dokunun özelliğini de gösterdiği için çok değerli bilgiler veriyor. Onun için ultrason çok rahat da çok basit de yapılabilecek bir işlem. Onun için çekinmenin bir anlamı yok. Çok rahatlıkla ultrasonla bunlar teşhis edilebiliyor. Ama ağrılı kitlelerde genellikle kistlerle karşılaşıyoruz.
Onlar da ikinci basamak ne hocam?
Bunlarda da hastaya yine bazı şeyleri güzelce anlatıp her ay kendisini muayene etmesini öneriyoruz. Ha bunların işte genellikle kisti olanlarda biz bazı şeyleri daha çok görüyormuş gibi görüyoruz ama değil. Yani istatistik şeylerde memede kisti olanların kanserleşme yüzdeleri, kisti olmayanların kanserleşme yüzdeleriyle çok farklı değil. Ama kisti olanların yapısı itibariyle. Şimdi hastalar diyor bende niye bu var? Ben de soruyorum. Niye benim kaşım böyle diye bana soruyor musun? Sormuyorsun. Bu aileden gelen genetik bir yapı. Sizin memenizin yapısı böyle. Ama bu yapı siz alışık olacaksınız. Ha bu alışık olduğunuz memede en ufak bir farklılık olursa biz mutlaka görelim diyoruz. Onun için ultrason her sene bir defa yapılması bu yönüyle olabilecek.
Her yaş grubu için.
Her yaş grubu için. Adet gören her bayanda ben ultrason yapılmasını öneririm. Bir En çok gördüğümüz şeylerden bir tanesi de emziren bayanlar. Ben dikkat etmelerini özellikle isterim. Şimdi bayanlara soruyorum, nasıl emziriyorsunuz? Herkes gibi doktor bey, veriyorum emiyor diyor. Ya iş böyle değil. Yani çocuk emdiği için meme başı tahriş oluyor. İçeriye mikrop girişi kolaylaşıyor. İçeride sütün olması mikrobun çok çabuk büyümesine sebep oluyor. Onun için bayanlara öneriyorum. Emzirmeden önce meme sabunlu bir bezle silinecek. Duru bir bezle durulanacak. Memenin ucu karbonatlı bir suyla silinecek. Çocuk öyle emzirilecek. Bittikten sonra da aynı şekilde sabunlu bezle silinecek. Duru bir bezle durulanacak. Memenin o renkli kısmı bir koruyucu kremle kapatılacak. Temiz bir pet koyup çamaşır ondan sonra giyilecek. Ama ben böyle söylediğim zaman bayanlar şöyle söylüyor. O doktor bey, bu kışta kıyamette kim yapacak diyor. Şimdi gece kalkmış çocuk emzirecek. Kim uğraşacak silmeyle? Ama apseleşince gerçekten keşke yapsaydık diyenlerin sayısı çok. Bir de emziren bayanlarda memede ufacık bir ağrı olsa, ufacık bir kızarıklık olsa, bir hassaslık olsa hiç geciktirmeden ben gelmelerini isterim. Çünkü apseleşince gerçekten hem kendilerine yazık oluyor hem emzirdikleri çocuklara yazık oluyor. Hmm. Apseleşmeden önce verdiğimiz antibiyotik ve tedavilerle o apseyi, apse olmadan o enfeksiyonu tedavi etmek çok rahat. Ama apseleşince iyileşmesi gerçekten çok zor. Emziremiyorlar da çocuklar için de çok büyük
sıkıntı. Peki, şimdi ben bir yan yola girmiş oldum Ufuk Hocam. Kötü huylu olduğu kanaati hasıl olduğu ultrasonda. İkinci basamak ne?
İkinci basamak bunun adını koymak. Yani kötü huylu olmadığını anlamanın tek yolu bu teşhisi mutlaka patoloji koyması lazım.
Yani İğne biyopsisi mi?
Şüpheleniriz ama bunun teşhisini mutlaka mikroskop altında bakarak koymak
patolog
lazım.
Koyacağım.
Patolog koyacak. Bunun için basamak basamak. Bu da ince iğne aspirasyon biyopsi yapılır. İnce iğne aspirasyon biyopsisinin bazı dezavantajları var. Yani denk gelmeyebilir aldığınız yerden. Çok küçük bir yerden parça alıyorsunuz. İki, bunu değerlendirecek olan sitolog lazım. Yani çok böyle etrafta
tecrübeli biri
lazım. Yani bakınca, hücreye bakınca bu kanser hücresi diyebilecek bir sitolog lazım. Alınmama ihtimali de olabilir. Yani bu teknik olarak ince iğne aspirasyon biyopsisine kanserli hücre gelmemiş olabilir.
Teknik ama bu, başarı oranı yüksek tabii, değil yani.
Yani bu onun kanser olmadığını göstermez. Ama biz aldık, kanser çıktı. Bu bizim için çok değerli. Ama en güzel yöntem yani hem doku alamak. Buradan dokudan bu parça almak. Çünkü bunda östrojen reseptörü, progesteron reseptörü dediğimiz reseptörlere de bakmak mümkün. Turukat iğne biyopsisi yapmak lazım.
Turukat yani dediğimiz ilgilendiren ne fark var bu ikisinden hocam?
İğne birisinde sadece küçük bir iğne batırıyoruz. Birisinde biraz daha büyük bir iğne batırıyoruz. Arada hiç fark yok. Poliklinik şartlarında tabii çok rahatlıkla.
Anestezi falan yok.
Hayır, sadece küçük bir lokal anesteziyle oranla uyuşturulup çok rahatlıkla yapılabilecek bir pozisyon ama turukat biyopsi bize bazı konularda daha çok yardımcı oluyor. Doku alındığı için patologlar daha rahat koyuyorlar ve bu işin invaziv olup olmadığını da doku alındığı için görüyoruz. Ama ince iğne aspirasyon biyopsisinde bu işin invaziv olup olmadığı anlaşılmıyor. Sadece bu kanserli hücre veya değil diyebiliyorlar. Onun için yapılacak olan tedavide bize yol göstermesi açısından turukat biyopsi daha çok tercih edilendir şu anda. O da olmadı. Yani açık biyopsiyle o memenin o kitlenin bir parçası da çıkarabilir. Buna eksizyonel biyopsi diyor. İnsizyonel biyopsi diyorlar. Sadece bir bölgesinin çıkarılması ama çıkarılacaksa bütün kitlenin çıkarılması da insizyonel biyopsi dedikleri. O kitlenin bütünüyle çıkarıp tahliye gönderilmesi de mümkün. Yani bunun adının konması için mutlaka orada kitleden bir parça veya kitlenin bütününün çıkarılıp tahliye gönderilmesi lazım. Tahliye gönderdik. Patolog bu kanser dedi. Kanserin tipini söyledi. Ha, ondan sonra ne yapılacağına gerçekten bir ekibin karar vermesini isterim. Bu ekibin içinde bir genel cerrah var. Bir radyasyon onkoloğu var. Bir medikal onkoloğ var. Bir patolog var, bir radyolog var, bir de liyazon psikiyatrist var.
Psikiyatristi de baştan koyacağız yani.
Tabii, mutlaka koymak lazım. Çünkü bir bayanın bütün memesinin alınması veya memesinin bir bölümünün alınması bayanlar için çok kolay bir şey değil. Bu liyazon psikiyatrist dediğimiz psikiyatrik dalı da normal psikolojik olarak insan sağlam, sağlıklı bir insan. Ama hastalığı nedeniyle düştüğü psikolojik durumların tedavisini liyazon psikiyatristler ilgileniyor. Ve gerçekten çok değerli. Bu konuda yetişmiş elemanlar var. Hastaya bu konuda çok farklı yaklaşımlar da var.
İlk günden yani tekeri kırmadan.
Tabii daha baştan. Çünkü bazı hastalarda gerçekten kolay değil. Yani ameliyat etmek belki hastaya ameliyat edeceğiz sizi demek kolay ama yani bakalım ameliyat ol deyince iş çok zor.
Değişim.
Gerçekten hasta için çok farklı. Hele de bu işin kanser olarak ameliyat olunması çok farklı. Bir de bayanlarda memenin alınması çok farklı. Yani dolayısıyla bütün bu şeylerle beraber bayanın psikolojisinde mutlaka dikkate almak lazım. Bu işin liyazon psikiyatristler var ve çok iyi psikiyatristler var. Bir anımı anlatayım. Bir Anadolu'dan gelmiş bir bayan, işte bir ekip bunları tedavi etmiş. Tedaviden sonra tabii kadıncağızın acaba psikolojik olarak bir sıkıntısı var mı diye de işte psikiyatrist almış, konuşuyor. Ama işte kırmadan dökmeden nasıl konuşayım derken işte acaba cinsel olarak eşiyle ilgili bir sıkıntısı var mı soracak. Böyle sıkılarak sormaya çalışırken Anadolu teyzesi anlamış tabii. Evladım merak etmiş. Bana eşim dedi ki demiş, benim için önemli olan sensin, memen değil dedi demiş. Diyor ki ya benim bütün yapacağım tedavilerin hepsini bir kenara bırakın. Bitmiş. Bunun söylediği tedavi bizimkini çok daha aşmış vaziyette diyor. Gönderdik gitti diyor. Yani dolayısıyla bayanlar için psikoloji gerçekten önemli. Onun için bu konuda da en baştan itibaren bir psikoloğun burada veya psikiyatri uzmanının burada olmasından çok büyük fayda var.
Peki tadı kesin oldu mu şimdi hocam? Biyopsiyi yaptık, parçayı aldık.
Parça alındı. Biyopsi patolojide kötü bize huylu kötü huylu dediyse şimdi, bundan sonra yapılacak olan şey hastalığın hangi evrede yakalandığını ve hastalığın cinsinin ne olduğunu görüp ona göre tedavi planlaması yapmak
meme
lazım.
Meme karsinin en böyle belirgin kaç cinsi
var? 2-3 cinsi var. 3 cinsi var. Bir duktal karsinom, yani meme duktuslarından, memenin süt yapan kanallarından gelişen bir kanser. Ha, bu duktal kanserin de bir yayılan şekli var, invaziv dediğimiz, bir de yayılmayan şekli var. Öbür kanserlerde böyle multiple olma özelliği çok. Yani biz duktal kanser, duktal kanser dediği zaman biz tek odakta görürüz duktal kanseri. Ha, invazivdir veya değildir. Ama öbür kanserlerde multiple olma özelliği daha çoktur. Dolayısıyla öbür kanserleri söylerse bu sefer tedavi seçeneklerinde değişik hastaya başka şeyler sunulabilir.
Peki hücre çeşitliğine bakarak ayırdık. Başka?
Yaygınlığına göre ayırmak lazım.
Nerelere yayılır en çok?
Şimdi meme kanseri memenin içinde başlıyor. 1 santim çapa ulaşması için 2,5 sene geçiyor. İlk yayılacağı yer koltuk altındaki lenf bezleri. Şimdi memenin kanserini biz memenin içindeyken hiçbiriye yayılmadan yakalarsak biz buna evre 1 diyoruz.
Peki.
İlk yayıldığı yer koltuk altındaki lenf bezleri. Koltuk altındaki lenf bezlerine yayıldı. Ama bezin kapsülünün dışına taşmadı. Buna da evre 2 diyoruz. Evre 1 ve 2'de yaptığımız tedavide cerrahi olarak hem kanseri hem de koltuk altındaki kanserle bulaşmış lenf bezlerini aldığımız için hastada hiçbir sıkıntı kalmayabilir. Bu yaptığımız tedavi küratif bir tedavidir. Evre 3, koltuk altındaki lenf bezlerinin dışına taşmış hücreler varsa biz buna evre 3 diyoruz. Evre 4 de biz teşhis koyduğumuzda başka organlara sıçramış meme kanseri varsa buna da evre 4
gibi.
Mesela öyle hastalar var ki geliyor doktor bey ben kısa kollu bir şey giydiğim zaman benim kolum sıkıyor diyor. Şimdi muayenesini yapıyorsunuz hakikaten kolu şiş. Ama kolunun şiştiğinin sebebi memesinde kanser var. Koltuk altındaki yemiş bütün lenf bezleri dolmuş. O hiç ağrısı olmadığı için memesini ellememiş onun farkında değil. Bize kolum şiş diye geliyor. Böyle teşhis koyduğumuz vakalar var. Şimdi burada artık yapacak çok şey yok. Ve hasta ufacık evinde düşüyor. Bir kırık oluşuyor. Allah Allah ya bu kadar düşmeyle kırık olmaması
değil,
lazım.
Değil.
Ama bir bakıyorsunuz kemikte bir lezyon var. Bir biyopsi alıyorlar. Meme kanserinin kemiğe sıçramış hali ortaya çıkıyor. Hasta bayılıyor. Bayılmasını izah edecek hiçbir sebep bulamıyorlar. Bir tomografi çekiyorlar. Beyinde bir kitle. Bir parça alıyorlar. Meme kanserinin beynine sıçramış. Hastanın öksürüğü var. Kesilmiyor. Bir sürü tedaviler. En sonunda bir tomografi çekiyorlar. Akciğerde bir kitle. Akciğer kanserinden şüpheleniliyor. Bir biyopsi alıyorlar. Meme kanserinin akciğere sıçramış hali. Niye? Memesine hiç ellememişler ki, bakmamışlar ki. Dolayısıyla yani böyle çok geç kalmış vakalar da var. Onun için evre 1 memenin içindeyken yakalarsak. Evre 2 koltuk altındaki lenf bezlerine taşmış ama bezin dışına taşmamışsa. Bu iki evrede yaptığımız tedavi gerçekten küratif tedavi. Ama
yani ameliyat oluyor ve bitiyor.
Bitiyor. Başka hiçbir şeye gerek kalmıyor. Ama evre 3'te koltuk altı lenf bezlerinin dışına taşmış hücreler var. Evre 4'te de başka organlara sıçramış meme kanseri var. Onun için hangi evrede yakalarsak tedavimiz ona göre değişiyor. Tabii bir de buna hastanın isteği var. Mesela genç hastalar özellikle mememiz alınmasın istiyorlar. Buna saygı duymak lazım. Gerçekten şu anda yapılan tedavilerde de bunlar mümkün ama bunu hastayla paylaşmak lazım. Niye? Onu da tecrübelerden söylüyorum. Şimdi hasta benim memem alınmasın diyor. Aslında tıbbi olarak memesinin alınması lazım. Yani endikasyon memenin alınmasını gerektirecek bir düzeyde. Ama hasta özellikle benim memem alınmasını istiyor. Şimdi almıyorlar. Diyelim ki 2 sene sonra hastalık nüksediyor. Tekrarlıyor.
Bu sefer, hastalıktan bir parça kaldı anlamında mı?
Tabii. Bu sefer tekrar edince yapılacak olan işlem çok daha farklı oluyor. O zaman da şöyle söyleyeyim. Keşke aldırsaydık. Onun için bu işin duygusal tarafını bir kenara bırakıp
hak veriyoruz ama
tıbbi olarak doğrusunu hastaya anlatmak lazım. Bu doğruyu anlattıktan sonra ben inanıyorum çoğu hasta yani kendi sağlığı için yanlış karar vermiyor. Yani estetiği ikinci plana atan hastalar çok. Çok nadir yani. Ben hayır, ne olursa olsun ben istemiyorum diyenlere de saygı duyarız. Ama diyelim ki biz memeyi almadığımız zaman memeye mutlaka ışın tedavisi yapılacak. Mutlaka. Niye? Memeyi almadık. Işın tedavisi şart bu hastada. Işın tedavisi yapıldıktan sonra da normal hastalarda nüks diyelim %1, 3 senede %1 hastada nüks görüyorsak bunlarda %14'e kadar çıkıyor nüks. Bunları da hastaya söylemek, ya bunları da paylaşmak lazım. Onu da kabul ediyorsa yapacak fazla bir şey yok. Dolayısıyla kararı beraber vermek lazım. Ama bu işin doğrusu şu. Hasta geldi. Bütün tahlilleri, tetkikleri yaptık. Teşhis kondu. Evrelemeyi yaptık. Bundan sonraki yapılacak olan tedaviye bir ekip olarak o konseyin karar vermesi en doğru şey. Burada lokal ileri evre dediğimiz, yani daha tümör küçük ama ileri evre. Bu tip hastalarda neoadjuvan kemoterapi dediğimiz, yani önce ilaçla tedavi edip memeyi, kanseri iyice küçültüp ondan sonra cerrahi tedavi şansını sağlayıp mesela lokal koruyucu tedaviler, memeyi almadan meme kanserinin tedavisini yapacağımız dönemler var. Onun için buna tek başına cerrah karar verse ameliyat diyecek. Tek başına onkolog karar verse biz buna sadece radyasyon onkoloğa ışın yapalım diyecek. Öbürü sadece ilaç tedavisi yapalım diyecek. Ama bunun hangisinin doğru olduğu, hangisinin öncelikli, hangisinin sonra yapılacağına o konseyde beraber karar vermek hasta için çok daha doğru olur diye düşünüyorum. Onun için biz hastalarımızı gerçekten bu şeylerle aldığımız zaman Çapa'da her cuma konsey toplantısı var. Hastalarımızı o toplantıya götürüyoruz. İşte hasta geldi, şu şikayetleri var, bütün tahlilleri bunlar, tetkikler bunlar. Bundan sonraki tedavisi için ne öneriyorsunuz diye o bütün ekibe sunuyoruz. Ekip olarak karar veriliyor. Bu hastaya şu yapılsın. Önce cerrahi tedavi yapılsın. Cerrahi tedaviden sonra patoloji, çıkan patoloji bizim için çok önemli. Evrelemeyi o değiştirebiliyor. Çıkan sonuca göre bu hastaya ışın tedavisi yapılsın diye karar verilebilir. Patoloji çıktıktan sonra hastayı tekrar kurula sokuyoruz. Işın tedavisi yapılsın diye karar çıkabilir. İlaç tedavisi yapılsın diye karar çıkabilir. Hormonal tedavi yapılsın diye karar verilebilir. Bütün bunları da ondan sonra karar verip ona göre uygun tedavi, uygun hastaya yapmak lazım.
Peki şimdi burası biraz daha teknik ayrıntı oldu Ufuk Hocam, evet, bizim için. Peki hani getirdik bir noktaya kadar, kötü huylu çıkabilir, çıkmaya da bilir, evet, ihtimalinde kaldık. Karışan durumlar nedir? Hangi durumlar bizi daha çok alarm etmeli? Hangi durumlarda daha rahat davranabiliriz?
Yani şöyle, memede tek bir kitle ise, sonradan tesadüfen fark edilmesine rağmen ağrısı yoksa gerçekten bunun şüpheli olarak kabul edilmesi lazım. Memede bir kitle varsa aksini ispat edene kadar bunu kötü olarak düşünüp ona göre hareket etmek lazım. Aksi ispat edilip de kötü olmadığı tespit edilirse burada hastanın hiçbir kaybı olmaz. Ama biz aksini ispat etmeden ya bu kötü değil diye atladığımız bir vaka eğer altında kötü çıkarsa gerçekten hasta çok şey kaybediyor. Onun için prensip olarak memede bir şüpheli kitle varsa aksi ispat edilene kadar, bunun kötü olmadığı ispat edilene kadar gerekli olan tahlili, tetkiki mutlaka yapılması lazım. Yapılarak bunun teşhisi konduktan sonra sorun yok. Ama söylüyorum, bu iş için geç kalmamanın ilk yolu gerçekten kendi kendini muayene. Şüpheli bir şey varsa hiç geciktirmeden gelecekler. Yoksa senede bir adet gören bayanların ultrasonla meme muayenelerini kontrol etmelerini, adetten kesildikten sonra da yapılacak olan bir tane ultrason bize ne olacağı konusunda çok rahatlıkla bilgi veriyor. Bu konuda bir sıkıntı
yok. Peki onun dışında sintigrafinin falan bir yeri var mı hocam?
Hayır. Yok.
Evreleme de mi?
Yok. Sintigrafi eğer bütün vücut kemik sintigrafisini kemiklere yayıldı mı yayılmadı mı diye kontrol
amaçlı. Çok istisnai vakalar.
Yani uzun dönemli. PET yapılabilir. Bunlar çok ayrıntı olduğu için bu tedavide bu hastalıkları kafa karıştırmak.
Peki kan tahlillerinin falan böyle bir yol gösterici özelliği yok mu?
Kan tahlillerinde CA15E3 diye bir tümör markerımız var. Bunu biz yaptığımız tedavilerin kontrolü için kullanıyoruz. Ya ben CA15E3'üme baktırdım, çok yüksek. Ya bu direkt kanser anlamına gelmez. Ama bir kitle var. Hayır, bir kitle var ama CA15 çok yüksek. Ha bu bizim için çok anlamlı. Kitle kondu, teşhis kondu, kanser. Kanseri çıkardık, CA15'e düşüyor. Ama ondan sonra bir nüks halinde, yani tekrarladığında ilk yükselecek belirti CA15'e 3. Onun için biz ameliyat ettiğimiz hastalarda diyelim ki 6 ay sonra bir CA15'e 3 bakıyoruz. Eğer CA15'e 3 çok yükselmemişse bunda çok nüks düşünmüyoruz. Ama CA15'e 3 yükselirse o zaman mutlaka nüksten şüphelenip ona göre bu işin tetkikini yapmak lazım, geç kalmamak
için. Peki Ufuk Hocam, gerek tanıda, gerek tedavide, gerek takipte. Mesela işte çok ekstrem bir bölgeye yerleşimli beyin kanseri düşündüğünüzde falanca merkez çok iyidir, falanca merkez çok özeldir diyorsunuz. Meme kanserleri için mesela bir il devlet hastanesi, bir ilçe devlet hastanesi, dediğiniz gibi bir konsey kurma ihtimali zaten yok ama... Evet. Hani ne önerilir? İlla ki bir eğitim araştırmaya mı gelmelidir?
Şöyle, yine ben duamı söyleyeyim. Allah hastalara, doktorların hayırlısı nasip etsin. Bu birinci dua. Ama iki, kime şifa verecekse onu da bana yollasın diyorum ben. Şimdi burada iyi bir meme cerrahının çalışılması bence çok iyi. Üniversite hastanelerinin hemen hemen hepsinde gerçekten şeyler var. Yani konseyler var. Her konuda konseyler yapılıyor. Mesela Çapa'da her hafta cuma günleri konsey yapılıyor. Herkese de açık. Yani bana gelen hastalar için ben çok açıklıkla söylüyorum. Ben bütün tahlillerin tetkiklerini yapıp her türlü şeylerini yaptıktan sonra tedaviye karar vermek için o konseye hastamı götürüyorum. Dışarıdan bir doktor olarak benim de hastam var diyorum. Hastanın bilgilerini sunuyorum, tahlillerini sunuyorum. Tedavi konusunda önerilerini alıyorum, geliyorum hastayla paylaşıyorum.
Çok doğal ve yani doğru bir
çok
şey.
Çok rahat bir şey. Ya burası İstanbul, yani yanlış yapmanın da bir anlamı yok. Ama o toplantılarda yapılan bir sürü yanlışlıklar görüyoruz. Mesela hastada kitle var. Ya o kitleden eksizyonel biyopsi almışlar. Şimdi bir
basit
daha bu hasta, bu hasta şey yapılmadan, yani bir mamografi yapılmadan o kitleye müdahale edildiği için meme koruyucu ameliyat olma şansını kaybediyor. Yapılıyor, tam manasıyla çıkmamış, yeniden nüksetmiş. Bundan sonra yapılacak olan tedavilerde şeyler, yapılacak olan işlemler çok farklılaşıyor. Yani hastanın memesini almadan yapabileceğimiz bir tedavide ikinci bir şeyde yanlışlık yapılırsa memeyi bütünüyle almak zorunda kalıyoruz.
Onun için, her işin ehlini bulmak lazım.
İnşallah. Allah hastalara, peki, doktorların hayırlısını nasip etsin.
Amin.
Ama kime şifa verecekse onu da bize yollasın.
Amin diyelim abi. Teşekkür ediyoruz hocam. Ağzınıza sağlık. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, bu haftaki program konuğumuz genel cerrahi uzmanı operatör doktor Ufuk Özaydın abimizle meme kanserlerinden bahsettik. İnşallah böyle bir fayda medar bir program olur. İnşallah, insanlar daha erken uyanır, daha erken teşhis
ederler. Gerçekten bir kişiye fayda verdik, Allah razı olsun derlerse bizim için yeterli.
Sermayeyi doldururuz diyoruz.
İnşallah.
Peki, tekrar görüşmek üzere inşallah.
İnşallah.